Ayrım 20.
Allah nizamı cedide kızmış. Frenk usulleri alınırsa işte böyle olurmuş. Kafirlik diz boyu olunca Nuh tufanı da böyle böyle gelirmiş. Yüce Allah, ya siz bu kafirleri tepeleyin ya da ben sizin tümünüzü birden tepelerim diyormuş. Hak erenlere sadece sitemim değil, bir de maruzatım var. Bunca ihtardan sonra eşek değiliz ya, elbet bir şeyler olacak. Artık olacak. Ey Yüce Allah'ım, madem sen bir şeyler yapın dedin, yapacaklarımızdan dolayı bizi kınama. Biz depreştik. Yine de ilk olarak biz harekete geçmedik. İşte sarı diyordu Abdi Baba. Dediğim çıktı ama şimdi ocaklının işi zor. 12 bin olacak dediler. Nizam askeri şu anda 24 binden fazla. İstanbul'u koruyacak dediler. Rumeli'de de kurmaya çalışırlar. İp koptu kopacak. Bunların derdi kafire karşı muzaffer olmak falan değil. Bunların derdi ahalinin üzerinde sopa kırmak. Madem 24 bin nizam askeri besleyebiliyordun, madem yeni yeni kışlalar yapabiliyordun, seferi yeniçerileri ıslah etseydin, bu paraları onlara harcasaydın ya, niçin bu yola gitmediler baba erenler diye sordum. Niçini çok ortada sarı dedi. Bunların amacı belli. Bunlar Hacı Bektaş Ocağı'nın kökünü kurutmak, yeryüzünden silmek isterler. Yaptıklarının başka izahı yoktur. Sen Yeniçeri ile kafire karşı 1000 tane zafer de kazansan, Sultan Süleyman'ın alamadığı Viyana'yı da alsan, bunların fikri değişmez. Mesele Yeniçeri'nin cenkteki beceriksizliği ya da becerikliliği değildir. Neden korkarlar peki dedim. Cevabı biliyorsun Sarı. Yeniçeri ahalidir. Ahali Yeniçeri'dir. Bundan korkarlar. Hangi sultan silahlı ahaliden korkmaz ki? Vergi mi koyacaksın? Ahalinin reyini almak zorundasın. Sefere mi çıkacaksın? Gümrük mü koyacaksın? Kafirle ittifak mı yapacaksın? Bütün bunları ahaliye sormak zorundasın. Niçin? Çünkü Yeniçeri var. Yeniçeri ahalinin sopasıdır. Saray sopasız kaldı. Yeniçeri imkansızlıktan sefil edilmedi. Her denilene eyvallah demediği için sefil edildi. Madem ki açıkça Yeniçeri'yi kıramazsın, o zaman ne yaparsın? Ekmeğiyle, silahıyla, tedariğiyle oynarsın. Nasılsa hazine senin elinde. Adamlarla bu kadar oynarsan, onlar da gider cenkte yenilirler. Bu sefer, bak Yeniçeri'ye, adlarını da bizi de rezil ettiler diye halk arasına laf atarsın. Oynanan oyun bu. Şimdi ahalinin sopasını kırmak isterler. Ahaliden bunun farkında olan var, olmayan var. Bir kere bu sopayı elinden alırlarsa gör o zaman bu ahalinin başına neler gelir. Sence Rumeli'de bu nizamı kurabilirler mi baba diye sordum. Sen Rumeli'yi bilmezsin Sarı dedi. Rumeli adeta başka bir alemdir. Zor, çok zor. Osmanlı emir verir ama Rumeli bu emirlere bakar, istediğini yapar. Aklına yatmayanı engeller. Edirne şimdiden adeta cumhur devleti gibi müstakildir. Tekirdağ öyle, Silivri öyle, Rusçuk, Filibe, Yanya. Buralara ancak ikna oldukları sözü dinletebilirsin. Daha ileri gitmiyorum. Saraybosna'ya kadar gidersen müstakillik iyice artmaya başlar. Bizim işimiz de zor, onlarınki de. Abdi Baba'yla bu sohbetimizden birkaç gün sonra 1806 olayları patlak verdi. İstanbul sanki bu olayların içinde yoktu. Sanki büyük bir seyirciydi. Aslında ucu İstanbul'da olan bir kavga, İstanbul'da taraflar yokmuş gibi başlamıştı bile. Tekirdağ kadısı, saraya bağlı işgüzar bir adam çıkmış, ya cahilliğinden ya da cesaretinden Tekirdağ yeniçerilerini toplayıp, kasabada Nizam-ı Cedid askeri kurulması için gönderilen fermanı okumuş. Bununla yetinmeyip, bu fermana itaat farzdır diye de eklemiş. Ocaklı bu cümleye kadar Kadı Efendi'yi dinlerken işler birden karışmış. Adamcağızın üzerine atılıp paralayıvermişler. Kafası bir tarafa, gövdesi bir tarafa, lime lime etmişler. Bunun üzerine saray sopasını ortaya çıkardı. Kadı Abdurrahman Paşa 24 bin nizam askeriyle Rumeli'ye geçti. Fakat bu geçiş Edirne'de yeni nizamı kurmak isteyen Bostancıbaşı Ahmet Ağa'nın Tekirdağ kadısının kaderini paylaşmasının önüne geçemedi. Edirne'de nizamcılar paralanırken Kadı Paşa'nın baba eskiye gönderdiği adamları ordu için alışveriş etmeye çıktıkları pazar yerinde paralandılar. İşin rengi iyice değişmişti. Edirne halkı Kadı Paşa'nın tehditlerine kulak asmamış, silahlanmaya, metrisler kazmaya başlamıştı. Silivri kasabası bile kapılarını kapayıp nizam askeri istemeyiz diyerek paşa ordusuna asi olabiliyordu. En sonunda da Edirne'den açık isyan mahiyetindeki o haber geldi. Denildiğine göre camilerde cuma hutbelerinden Sultan Selim'in adı çıkarılmıştı. Nihayet saray geri adım attı ve Kadı Abdurrahman Paşa'yı geri çağırdı. Fakat Ocaklı bundan sonra sarayla hiç barışmayacaktı. Sabit bütün bu olayların ortasında mecnun gibi kalıvermişti. Ocak'ta yalnızlaşmış, iyice kendi ortasına kapanmıştı. Habib'le anlaşamamalarına rağmen hala görüşüyorlar, Habib de kan kardeşinin niyetinin iyi olduğunu diğer ortalara istekle anlatıyor, Sabit'e bir zarar gelmesini engelliyordu. Bu iş nizam işi olmaktan çıktı Sarı Ağam diyordu Sabit. İşi götürüp Padişah Efendimiz'e dayadılar. Hadi diyelim nizama karşı rey bildirdim. Bunlara yetmiyor ki, illa işi Sultan Selim Efendimiz'e dayamam gerekiyor. Fakir bunu yapamaz. Nimet gördüğü kapıya nankörlük etmez. Nasıl çıkar da Sultan Selim'in aleyhine laf ederim? Bu mümkün müdür? Sultan Selim ve Sabit'in imdadına hiç beklenmedik bir olay yetişti. Frenklerle aramızın düzelmesinden İngilizlerin rahatsız olduklarını herkes biliyordu. Ama kimse günün birinde İngiliz donanmasının elini kolunu sallar gibi Çanakkale'yi geçip İstanbul'un burnunun dibine gelebileceğini düşünmüyordu. Bu düşüncesizlikten olsa gerek, 19 Şubat 1807'de İngiliz gemileri Ayas Stefanos önünde demirleyince tüm İstanbul dehşete kapıldı. İstanbul'u topa tutacakları, yakıp yıkacakları, hatta taş üstünde taş bırakmayacakları iddia ediliyor, hınzır İngiliz teknelerinin toplarının gücünden, bir teknenin yüzlerce top taşıdığından, velhasılı kelam bir calut, kutsal metinlerde adı geçen kötülük timsali dev gibi söz ediliyor, bire bin katılarak dehşet büyütülüyor, bu dehşeti yaratanlar bile kendi uydurmalarının altında kalıyorlardı. Sarayın aciz içinde olduğu her işaretten anlaşılabiliyordu. Kefere elçilerine yalvarmak saray için tek çözümdü. İlk toparlanma şaşkınlığı üzerinden atan Ocak'tan geldi. Bunda Frank elçisinin ve Frank zabitlerinin hissesi inkar edilemez. 16 gemi Sarı Ağam, şu işe bak, bundan mı korkmamızı istiyorlar? Ne bu İngilizlerde ne de bunlardan korkanlarda 10 paralık beyin var. Geldiler, geldiler ama içleri rahat gidemeyecekler diyordu Sabit. Haklı çıktı. Saray daha o elçiyle bu elçiyle görüşe dursun. Ocaklı, medreseli, esnaf, gayrimüslim, bütün İstanbul ahalisi İngiliz kafirine haddini bildirmek için sokaklara dökülmüştü bile. Tophaneye el konulmuş, yüzlerce top hisarlardan indirilerek getirilmiş, İngilizlerin saldırması muhtemel kıyılara tam 1200 top yerleştirilmişti. Sandallar irili ufaklı balıkçı tekneleri, ticaret tekneleri, tam 7500 Yeniçeri serden geçtisiyle dolmuş, İngiliz gemilerinin etrafında boy göstermeye başlamışlardı. İngilizler şaşkınlık sırasının kendilerine geldiğini geç anlamışlardı. Bu yüzlerce tekne birden hücuma geçse, hangi birine ateş açacaklardı ki? Onunu batırsalar, yüzü bordalayacak, binlerce serden geçti onları tükürükte boğacaktı. Bir de su almak için İngiliz paşası kendi oğlunu Kınalı Adaya göndermez mi? Biz bu kafiri akıllı sanırdık. İnsanın basireti bağlanmaya görsün. Paşanın oğlu yanındaki askerlerle birlikte hemen Yeniçeriler tarafından derdest edildi. Kalın urganlarla birbirlerine bağlanıp sokakta gezdirildiler. Güya İngilizler korkutmaya gelmişti. Ahali korkmak şöyle dursun, bir eğlence bulmuş gibiydi. Tek düze hayatlarına renk gelmiş, yıllardır sürüp giden kafir korkusu, bu en korkulan donanmanın her gün artan perişanlığıyla eğlence halini almıştı. Nihayet 1 Mart 1807'de zavallı İngiliz paşası çareyi kaçmakta buldu. Her zümreden ahali kıyıları doldurmuş, donanmayı yuhalıyor, "Buradayız, yine bekleriz." naraları kahkahalara karışıyordu. Ahalinin yürüyüşü bile değişmişti. Birbirlerini tebrik ediyor, bugüne kadar sadece sonuçlarına maruz kaldıkları gaza bahsinde bir pay edinmiş olmaktan ötürü gururlanıyorlardı. İstanbul'u sahipsiz mi sandılar lafı günün en yaygın lafıydı. Yine sefer yolları. Olacakları bir kez daha erteleyen diğer olay zaten hazırdı. Sırp ayaklanması. Hemen arkasından da 1806 yılının Aralık ayında Rusya'ya harp ilanı gerçekleşmişti. Öyle görünüyordu ki saray da, sabit de dertlerinin dermanını bu savaşta görüyorlardı. Yine alışverişler, yine tılsımlar. Bu kez iş Hatice Hanım'a düşmüştü. Yine gözyaşlarıyla Sabit'i 12 Nisan 1807'de sefere uğurladık. İki fark vardı bu kez. Artık tecrübeli bir cengaverdi bu bir. Ama asıl fark, ordunun sefere gönderilmesine İstanbul ahalisinin gösterdiği ilgisizlikti. Bu ilgisizlik Sabit'in gönlüne bir leke gibi düşmüştü. Bu nedenle bir nebze boynu bükük uğurladık Sabit ağamızı. Sabit'i uğurlamamızın üzerinden henüz 2 gün geçmişti. Mutat olduğu üzere çardakta Abdi Baba ile oturmuş, muhabbete dalmıştık ki 2 gün önce ortasıyla birlikte sefere gitmek için Davutpaşa'da dikilen Habib, mahfilin kapısında beliriverdi. Şaşkınlığımı engelleyemedim doğrusu. ''Sen ne arıyorsun burada Habib ağa?'' deyivermişim. Gayet sakin bir edayla cevap verdi. ''Muhabbete geldim Sarı ağam.'' Şaşkınlığım kızgınlık halini almıştı. Onu görürüm dedim. Allah muhabbetini artırsın da senin yoldaşların seferde değil mi şimdi? Bu kez çileden çıkarıcı bir sükunetle cevapladı beni. Yok vallaha, yoldaşların çoğu buradadır. Davutpaşa'da boy gösterip biraz yürüdük. Akşamında da geri döndük. Abdi Baba gür bıyıklarıyla oynuyor, bir bana bir Habibe bakıyordu. Adeta bağırır gibi, sizde hiç utanma yok mudur Habib deyivermişim. Gülümseyerek bakıyordu. Neden utanacakmışım ağam dedi. Yahu dedim, yoldaşlarınız can alıp can vermeye gider, siz onları bırakıp akşamına geri dönersiniz. Ben mi bönüm, sen mi çok kurnazsın? Bir de neden utanacakmışım diye soruyorsun. Onları zorla göndermedik ki ağam dedi pişkinlikle. Kendileri padişah efendileri için gittiler. Bir an bu pişkinlik karşısında ne diyeceğimi şaşırdım. Sonra, Sabit'i can pazarında bir başına komaya vicdanın sızlamaz mı? İçin rahat mı peki? Demişim. Sızlamaz mı ağam dedi. Sızlar elbet. Bütün yoldaşlarım için sızlar. Hususiyetle de Sabit için. Ama yanlış yerde can alıp vermeye gittiler. Gülümsemesi geçmiş, insanı telaşa veren bakışları geri gelmiş, sesine ağır bir ciddiyet hakim olmuştu. Doğru yer neresi peki Habib, sen bilir misin diye sordum. Üzüm üzüme baka baka kararır derler ağam dedi. Sen bile sabitleşmişsin. Kafanı kaldır da etrafına bir bak. Doğru yerde yaşıyorsun zaten. Dehşetle, İstanbul mu dedim. Üzerine bastın ağam dedi. Öyle bir zaman ki bu zaman, Ocaklı'yı İstanbul'dan uzaklaştırmak için değil bir, 1000 savaş çıkarır bunlar. O kadar para harcadılar, iradı cedid deyip ahalinin kesesine ortak oldular. Selimiye kışlası deyip kanını emdiler. Şimdi varsın askeri şahane def etsin Sırp ile Moskov'u. Ama hayır, onu göndermediler Moskova. Niçin? O pek kıymetli. Yeniçerinin tohumuna para mı saydılar? Gönder Yeniçeri'yi kırılsın, ipsiz sapsız güruhu. Ama nizam askerine bir şey olmasın. Onunla yapacak işimiz var. O bize burada lazım. Niçin lazım? Ahaliyi tepelemek için. Hacı Bektaş Ocağı'nı söndürmek için. Yok öyle ya Masarı ağam. Bunlar kendilerini akıllı, alemi ahmak sanıyorlar. Yok öyle ya ama. Bunun için döndüm. Sen beni bilirsin. Cenk'ten pervam yoktur. Cenk'ten korkup da gitmediysem hak erenler bir kelime daha konuşmamı nasip etmesin. Ama asıl Cenk burada olacak ağam. İstediler ki yaşlı ve çocuklardan başkası kalmasın burada. İşlerini kolay görsünler. Ama hesap döner ağam. Hesap döner. Yılanın başı buradadır. Karşısında da bizi bulacaktır. Şimdi anladın mı niçin gitmediğimi, niçin utanmadığımı? Korkup da gitmeseydim ne senin ne de Abdi babamın yüzüne bakabilir miydim? Habibi süzdüm. Her zaman olduğu gibi söylediklerini harfiyen inanarak söylemişti. Eğer söyledikleri doğruysa İstanbul'da şeytanlar cirit atıyor demekti. O zaman Habib tabii ki haklı olurdu. Bu kadar şeytanlık varsa bu işin içinde onlar da şeytani düşüneceklerdi. Bundan tabii ne olabilirdi? Yani dedim, şimdi benim Sabit'im boş yere mi sefer yollarındadır? Allah muhafaza, Can verse boş yere mi verecektir? Boş yere olur mu hiç diye söze girdi Abdi Baba. Herkesin bir doğrusu, bir hakikati vardır nazarım. Sabit kendi hakikatini izler. Hak erenler destekçisi olsun. Can verirse Moskova karşı şehit olmak az mı şereftir? Fakiri teselli etmek için söylersin baba erenler dedim. Yok yahu dedi. Fakirin teselli için bir laf ettiğini duydun mu bugüne kadar? Biri içeriği, biri de dışarıyı kollar. İkisi de haktır. Mesele bundan ibaret. Şimdi buna sorsan içerisi önemli. Sabite sorsan hudutlar önemlidir. İkisi de doğru, ikisi de hak. Hak erenler, gidenlerin de, kalanların da yardımcısı olsun. Habib şevkle, eyvallah baba erenler, aynen dediğin gibidir, dedi. Sözüm ona bir savaş. Güzel bir Mayıs günü Silistre'ye vardık. Serdar İbrahim Paşa bizi otağına topladı. Herkesin üzerinde bir tuhaflık var. Ordu-i Hümayun'da kimsenin birbirine en ufak güveni bile kalmamış. Koskoca Serdar bir ocaklıya, bir topçuya laf anlatmaktan, ortada dönüp duran dedikoduları yalanlamaktan afallamış, şaşkına dönmüş. En büyük şahia şu: sözde, orduda birdenbire bir karışıklık meydana getirilecek ve Yeniçeriler, nizamcılar tarafından topçular eliyle kırılacakmış. Aslında Moskov'la savaş bahaneymiş. Asıl amaç Yeniçeri'yi savaş diyerek buraya çekmek ve burada bire kadar kırmakmış. Topçu da bunun tam tersine inanırmış. Yani biz bir düzen kurmuşuz, aniden saldırıp topçuyu tepeleyecekmişiz. Ey yüce Allah'ım, bu lafları kim çıkarır, kim bu laflara inanır? Yeniçerinin çoğu bu nedenle yol üzerinden geri İstanbul'a döndü. Diğer bir şaya da şu: İstanbul'da bizim yokluğumuzdan yararlanarak ocak kaldırılacak, Yeniçeri yoldaşı kim varsa nizamcılar tarafından ya haklanacak ya da sürgüne gönderilecekmiş. İbrahim Hilmi Paşa'nın otağında otururken bir an orada bulunan yoldaşlara baktım. Katar ağaları, Yeniçerilerin en yüksek subaylarına verilen genel ad, çorbacılar, odabaşılar. Biz dedim kendi kendime, herhalde Sultan Selim Efendimizin en avanak kullarıyız. Avanak olmasak ne işimiz var burada Silistre'de, çardakta kahvemizi yudumlamak, köşkün birinde Haliç'e ya da Boğaz'a karşı demlenmek varken ne işimiz var burada Moskov'un burnunun dibinde? Tuna'nın her iki yakasında mevzilenmiş bu iki orduda ortak taraflar var mıdır diye düşündüm sonra. Acaba şu anda onlar da bizim olduğumuz kadar isteksiz olabilirler mi? Aralarında bizde olduğu gibi güvensizlikler, korkular var mıdır? Söz misali şimdi her iki orduda birbirini bırakıp kendi içindeki muhasebeyi halletse nasıl olur? Biz Tuna'nın bu yakasında birbirimize girsek, onlar karşı yakada birbirini tepelese Allah bu işe ne der? 2,5 saat Sadrazam Serdar İbrahim Paşa'nın otağında oturduk. Tek kelime Moskov'la cenk üzerine laf edilmedi. Karşı yakada tam 30 bin Moskov var. Birbirimizin burnunun dibindeyiz. Ne Serdar, ne bir başka paşa, ne bir ağa, kimse tek kelime muharebe düzeni konuşmadı. Kimse cenkte kimin ne yapacağı üzerine tek kelamda bulunmadı. Otağın dışı nefer dolu. Her odabaşı, her çorbacı, her Katar ağası yanında sürüyle muhafızla gelmiş. İçeriden yüksek bir ses çıksa, kazara herhangi bir yerde bir piştov patlasa ortalık kan deryası olacak. Otağı sanki Serdar otağı değil, düşman kalesi. Herkes tetikte, herkes gergin. Moskov mu? Moskov'tan korkan yok ki. Varsa yoksa birbirimizden korkuyoruz. Artık biz kimiz? Fakir bunu dahi bilmiyor. O kadar farklı farklıyız ki. Allah'a şükür Moskov'un da bizden farkı yok. Onlar başka bir derde düşmüş. Onların derdi Frank Sultanı'yla, şu Napolyon dedikleri adamla. Söylendiğine göre çok büyük bir cengavermiş. Mısır'ı bir çırpıda eline almasından da belliydi zaten. 38 yaşındaymış, yani fakirle aynı yaşta. Yine söylendiğine göre Moskov'un aslında bize saldırmak gibi bir niyeti yokmuş. Sadece bu Frank'ten korktukları için Bender, Hotin, Kili ve Akkerman kalelerini almışlar. Şu anda bir de bize saldırıp kuvvetlerini bölmek istemiyor. Onun için Tuna'nın karşısında öylece duruyorlarmış. Bu Frankler sanki bizim için Allah'ın bir lütfu. Ne zaman zor durumda kalsak bunlar kafirle bir maraza çıkarıyor, bizi ferahlatıyorlar. Elbette Mısır hariç. Velhasılı kelam, ortada henüz savaş falan yok. Karşılıklı deneme misali açılan ateşlerin çatırtı patırtısı dahi nadiren oluyor. Düşmanın kulağı Napolyon'da, bizim kulağımız İstanbul'da. İstanbul'da bir şeyler olacak, bunu herkes biliyor. Ne olacak, sonuçları nereye varacak, bunu ise kimse bilmiyor. Şimdi İstanbul'da olmadığım için Allah'a şükrediyorum. Kabakçı Mustafa derler biri. 26 Mayıs 1807 günü her zamanki gibi sabah ezanıyla uyandım. Sıcağa yakın ılık bir gün olacağı daha şimdiden kendini belli ediyordu. Kahve altlığı olarak bir şeyler yemeden önce bahçedeki tulumbaya varıp yüzümü yıkayacaktım. Nefsimin hayvan tarafı birden beni huysuzlandırdı. Tehlike sezen bir at gibi mahalleye bakınmaya başladım. Hislerim beni yanıltıyor olamazdı. Ortada bir tuhaflık, havada bir gerginlik vardı. Dükkanını açmak için her sabah yola düşen esnaftan kimseler görünmüyor. Kadınların sabah keyfi olan pencere önü arzlarından, hu komşu selamlaşmalarından ne bir ses ne bir nefes duyuluyordu. Hey garip İstanbul dedim kendi kendime. Hayırdır inşallah, bu sabah bir tuhaflığın var senin. Bugün güya marangozhanede çalışacaktım. Uzunca bir müddettir müşterilerimin siparişlerine yetişemez olmuştum. Bu benim marangozluktaki ustalığımdan mı, yoksa yaptığım eşyaların Türklere tuhaf ve çekici gelmesinden miydi bilemiyorum. Yıllar önce Beltsi'de görüp hafızama fark etmeden nakşettiğim dolaplar ile sandıklar en çok sipariş alan eşyalardı. Bazen kendi kendime, bu eşyalar Beltsi'dekilere ne kadar benziyor acaba diye soruyordum. Öyle ya, aradan neredeyse 40 yıl geçmişti. Hafızam beni yanıltıyor olabilirdi. Zaten ilk yaptıklarım ile şimdi yaptıklarım arasındaki farkı gözle görebiliyordum. Bu yalnızca bir ustalık farkı değildi. Kesin kes söyleyebilirim ki bunlar İstanbullu eşyalar değildi. Ama Beltsili de değillerdi. Tabii olarak bunlar İstanbul'da, belki de tüm dünyada sadece bende bulunuyorlardı. Bunlar sadece benimdi. Sağlamdılar. Geçme işlerinde ustalaşmıştım. Güzeldiler. Alıcısı çoktu. Ama fakirin de tüm bu alıcıları memnun etmeye ne niyeti ne de vakti vardı. İşte bugün de bekleyeceklerdi. Bir şeyler yemek için eve giriyordum ki Arif Ağa'yı gördüm. Evin kapısının önünde dikilmiş, koku almaya çalışan bir av zağırı gibi kafasını kaldırmış çevreyi gözlüyordu. Sabah şerifler hayırlı olsun ağam dedim. Eliyle beni susturdu. Senin gözüne bir tuhaflık çarptı mı sarı diye sordu. Evet ağam dedim. Ama nedir diye sorarsan söyleyemem. Benimki de öyle bir his işte. Benimki de öyle dedi ve ekledi. Hayırdır inşallah. Hafif açlık gidermiştik ki, yok böyle olmayacak sarı dedi. Gel giyinip bir şehre çıkalım. Bakalım biz mi yanılıyoruz yoksa gerçekten bir tuhaflık mı var? Eyvallah ağam dedim. Ben zaten çardağa gidecektim. İstersen oraya gidelim. Tamam dedi. Ama önce bir yeni odalara gidelim de vaziyet nedir onu görelim.